Selamlar. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız ve devletin İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeye karar vermesi hamlesini konuşacağız. Fakat bu hamlenin hukuksuzluğu vesaire kısmına girmeyeceğim. Ben bugün daha çok aslında İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının ne istediği hakkında konuşmak istiyorum. Yine de temel olarak bir İstanbul Sözleşmesi ne anlatıyordu, devlet İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl baktı, bu konulara da değineceğim. Ama özellikle dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi karşıtı radikal İslamcı ya da radikal muhafazakar kesimin ne düşündüğü ve devleti bu konuda daha doğrusu AKP'yi nasıl ikna ettiği konusunu konuşmak istiyorum. Bunu seçmemin nedeni aslında şu, çünkü AKP gerçekten de bu küçük azınlığı memnun etmeyi arzulayarak bu hamleyi yaptı. Nedenlerini de konuşabiliriz bunun. Neden böyle bir grubun arzusunu yerine getirme gibi bir hamlede bulundu vesaire diye. Ama ben konuşmaya başlamak istiyorum. Onu belki videonun sonunda konuşuruz ya da konuşmayız, bilemiyorum. Önce İstanbul Sözleşmesi aslında ne anlatıyordu? Bundan bahsedeceğim. Tek tek maddeleri konuşmak istemiyorum. Çünkü maddelere bulabilirsiniz yani bir şekilde arattığınızda İstanbul Sözleşmesi'ne ulaşabilirsiniz. Ve özetleri de var ve uzun bir sözleşme de değil. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dediğim gibi ulaşabilirsiniz yani. Ben aslında İstanbul Sözleşmesi'nin bakış açısını biraz anlatmak istiyorum. Yani hangi bakış açısıyla yazılmış bir metin bu? Elbette ki temel insan haklarına dayalı bir metin. Ve sadece kadınlar için değil bu arada. İstanbul Sözleşmesi'ni okursanız sadece kadınlar için olmadığını, aslında bütün bireyler için yazılmış bir metin olduğunu da görürsünüz. Ama elbette ki şiddete daha çok kadınlar uğradığı için, şiddetin faili daha çok erkekler olduğu için bu odaklı bir bakışı var. Evet, o kısmı kesin ama aslında bütün bireyleri kapsayan bir yapısı da var yine. İstanbul Sözleşmesi dediğim gibi hani ilk temel şey insan hakları, temel insan hakları ve insanların hani temel insan hakkı dediğimiz şey ne? İşte barınma hakkı, yaşama hakkı, herhangi bir şekilde baskılanmama hakkı vesaire, yani birçok çok geniş olarak bireyin insan haklarına dayalı aslında bir metin. Sadece farkı şu, aslında bir reçete sunuyor devletlere, bunu imzalayan devletlere bu şiddetle nasıl savaşılacağına dair bir reçete sunuyor. Ve bazı yükümlülükler de yüklüyor. Bununla ilgili adım atma. Mesela yasa koyma gibi. Mesela 6.284 Ayşe Paşalı cinayeti sonrasında devletin İstanbul Sözleşmesi'ni üzerinde bir baskı unsuru olarak hissettiği için var ettiği bir yasa. Yani hani İstanbul Sözleşmesi bir işe yaramıyor gibi bir algı da var ya. Yani şöyle bir durum var. Eğer İstanbul Sözleşmesi olmasaydı 6.284 olmayacaktı. İstanbul Sözleşmesi devletlere bu tarz yükümlülükler yüklüyor. Tabii ki siz devlet olarak bunu imzaladığınız için kendinizi sorumlu tutmuyorsanız, devlet olarak kendinizi bundan azade görüyorsanız, yani adım atmamayı bir politika haline getirdiyseniz zaten İstanbul Sözleşmesi hani ciddi bir yaptırma olan bir şey değil. Ama zaten İstanbul Sözleşmesi devletlerin kendileri için aslında, bence bu benim fikrim, hani bu tarz sözleşmeler yani ileri bir adım için, ülkede daha iyiye gidebilecek bir alan açmak için imzalanan şeyler bunlar. Ve SEDAV da böyle bir şey mesela sözleşme olarak. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin hani bakış açısı bu aslında. Tabii özele inelim. Hani sadece buysa ve sadece işte bu kadına yönelik şiddetle ilgili adım atmasını istiyorsa neden bu kadar fazla tepki aldı diye sorarsanız, evet ki bu İstanbul Sözleşmesi karşıtlarının en fazla vurguladığı şeylerden biri LGBT bireyleri işte varlığını özendiriyor falan filan. Yani ilgili kısma bakarsanız meseleyi net olarak algılarsınız. Tek İstanbul Sözleşmesi'nin savunduğu şey LGBT bireylerin de bir birey olduğu, bir insan olduğu. Yani sanki tartışmaya çıkmış gibi şu an bu cümleyi kurmak bile bana komik geliyor ama insan olduğu ve dolayısıyla bir birey olarak haklarının olduğu, dolayısıyla LGBT'yi olmaları üzerinden eğer şiddete maruz kalırlarsa, mesela trans cinayetlerini ele alalım ya da işte bir eşcinsel birey olduğunuz için ailenizden fiziksel şiddet gördüğünüzü varsayalım, bunlara karşı mücadeleyi devletin hani sorumlulukları, yükümlülükleri noktasında işte ele alması için baskı unsuru olarak, evet o madde var. Ama bu zaten siz İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamasanız dahi, hani yükümlülükler kısmını geçiyorum, zaten hani şiddete uğrayan bir bireye hukuken destek olmak ya da bir şekilde ona imkanlar sunmak ya da o işin arkasında olmak durumundasınız zaten. Yani burada İstanbul Sözleşmesi LGBT'yi özendiriliyor demek bana şöyle gibi geliyor. Birazdan aslında onu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ya ben aslında LGBT'yi bireyleri öldürmek istiyorum. LGBT bireyleri istediğim gibi şiddet uygulamak istiyorum ama İstanbul Sözleşmesi buna izin vermiyor demek. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bu felsefesi, yani insan hakları temelli bir bakış açısının olması ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan insanların da aslında biraz daha yine dediğim gibi inceleyeceğiz. Aslında temel karşı geliş motivasyonları insan haklarıyla ilgili bir problemlerin, insan hakları ve özgürlükleriyle ilgili problemlerinin olması diyebilirim. Peki İstanbul Sözleşmesi bunu anlatıyorsa, eğer hani temel olarak insan haklarını savunuyorsa falan, devletin nasıl bir yaklaşımı oldu? Evet, devlet gerçekten de 6.284'ü çıkardı bir yasa olarak. Peki uygulayabildi mi diye sorarsanız aslında hayır. 6.284 uygulamaya geçildikten sonra ne yazık ki çok anlamlı şekilde işletilebildiğini söyleyemeyiz. Şu kısmı gerçekten güzel. Öncelikle 6.284 ne onu söyleyeyim. Kadınların herhangi bir şekilde bekar olabilir ya da işte evli olabilir ya da işte nişanlı olabilir, fark etmeksizin, belki ailesine karşı olabilir, şiddet gören kadınların, aslında bireylerin de bu arada, erkekler de bundan yararlanabiliyordu yani. Hani önü onun da açıktı. Bireylerin bu kişilere karşı, yani kendilerine şiddet uygulayan insanlara karşı uzaklaştırma kararı çıkarabilme ya da işte koruma kararı çıkarabilmesinin önünü açan bir düzenlemeydi bu. Ne kadar işlek bir şekilde hani kullanıldı diye sorarsanız, evet, birincisi bunun için karakollara başvuran kadınların, birçok kadının bu konuda iletişim kopukluğu olduğu beyanlarını dinledik açıkçası. Yani işte karakola gidiyor kadın, diyor ki ben uzaklaştırma çıkarmak istiyorum. Karakoldaki kişi işte uzlaştırmaya çalışıyor. İşte kocasıysa özellikle, ya da işte sürekli sorguluyor neden uzaklaştırma çıkarmak istiyor. Bir şekilde aslında tamamen kadının beyanına dayalı bir şekilde çıkarılabilecek bir uzaklaştırmayı çıkarılmaması için elinden geleni yapan bir kolluk kuvveti direnciyle karşılaştık. Yine de son yıllarda bu biraz daha kırılmıştı. Kadınlar daha fazla haklarını biliyorlardı ve dolayısıyla daha eminlerdi. Mesela şunu söylemek zorunda kalıyorduk. Karakola gittiğinizde kendinizden çok emin bir şekilde isteyin bunu. Yani çünkü eğer haklarınızı bilmiyor gibi görünürseniz sizi manipüle etmeye çalışabilirler diye, ki bu bizim deneyimlerimiz sonucu gördüğümüz bir şeydi. Yani hani karşılaştığımız bir şeydi. Yine de tabii ki kadınlar istiyorlarsa uzaklaştırma kararı çıkarabildiler. Her ne kadar bu konuda böyle direten, belki bilgi eksikliği olan memurlar olsa da kadınlar bir şekilde uzaklaştırma kararı çıkarabiliyorlardı. Peki uzaklaştırma kararının aslında ne yararı vardı diye sorabilirsiniz. Şey demek istemiyorum kesinlikle. Uzaklaştırma kararı olduğu halde bir sürü kadın öldürüldü, uzaklaştırma kararı hiçbir işe yaramadı demiyorum. Tam tersine birçok kadının da hayatını kurtardığını düşünüyorum. Çünkü ben bunu artık hani aslında psikopatlar falan da demek istemiyorum. Aslında bu tarz büyük kötülüklerin normal insanlar tarafından aslında daha fazla üretildiğini de düşünüyorum. Ama gerçekten son derece artık patolojik bir şekilde o kadına zarar vermeyi ve öldürmeyi kafasına koymamış olan, fakat yine de işte ısrarlı takip ya da tehdit ve benzeri araçlar kullanan erkeklere karşı ben bir caydırıcılığı olduğunu düşünüyorum açıkçası İstanbul Sözleşmesi'ndeki 6.284 sayılı kanunda yer alan uzaklaştırma kararının. Çünkü bir şekilde elinize o celp gittiğinde, yani bu kişiye yaklaşamazsınız, bu kişinin evine yaklaşamazsınız gittiğinde, devletin gücüyle karşılaşan erkeği engellediğini düşünüyorum kesinlikle. Fakat bazıları için bu böyle olmadı. Ve zaten şöyle bir durum var. Hani zaten o kağıt evine gittiğinde o tacizden, ısrarlı takipten vazgeçen erkeğin devletle bir işi yok zaten. Yani kolluk kuvvetleriyle bir işi yok. Fakat özellikle takıntılı, çok takıntılı erkeklerin, işte eş olabilir, sevgili olabilir, baba olabilir ya da hiçbir alakası olmayan bir kişi de olabilir, bir şekilde istediklerini, elde ettiklerini görüyoruz. İstedikleri şey bu kadınları öldürmek ve kolluk kuvvetlerinin bu konuda bir şey yapmadığını görüyoruz. Yani bu konuda yüzlerce, belki binlerce örnek vardır. Yani aklıma ilk gelenlerden biri mesela 60 tane şikayeti olan kadının öldürülmesi. Yani 60 kere. Bunun artık hani feminist gece yürüyüşüne katılan kadınların evini, ya bu gerçekten hani benim aklım almıyor yani. Hani Boğaziçi eylemlerine katılan insanların evlerini kapıları kırarak, hatta duvarı kırarak içeri giren polis 60 kere şikayette bulunan bir kadını koruyamıyor. Bu aslında tesadüfi bir şey değil. Polisin kendi içinde işte karar verdiği bir şey değil. Bu devletin İstanbul Sözleşmesi ve kadın meselesiyle ilgili politikası. Çünkü boşanma oranlarının artmasından rahatsız olan bir devlet var. İnanılmaz bir şey. Yani bu şu demek bence. Yani boşanmayın, çekin. Şiddet görün, çekin. İşte fiziksel şiddete uğrayın, çekin. Tecavüze uğrayın, çekin. Ya bu demek çünkü. Çünkü çoğu insan boşanmaya kolay karar vermez. Yani boşanma geleneksel düşüncede, geleneksel bir edik. Ülkemizde birçok insan daha ne kadar ilerici görünse de geleneklerine bağlı bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Yani boşanma hemen karar verdim oldu gibi bir şey değil yani. Şiddet çok yaygın, çok fazla yaygın. Fiziksel şiddet yoksa yoğun psikolojik şiddet, ekonomik şiddet var. Bunun yanında cinsel şiddet var. Ve kadınlar boşanmak istiyorlar. Bunlar rahatsız olan bir devlet var. Çünkü aile yapısının bozulduğunu düşünüyor. Mesela bu aile yapısı meselesi üzerine de konuşmak istiyorum. Aileye karşı olan feministler var. Bütün kötülüklerin kaynağının aile olduğunu düşünen feministler var. Böyle düşünmeyen feministler de var. Ama bence bizim ne düşündüğümüzün hiçbir önemi yok bu konuda. Yani şu noktada tabii ki önemi var. Şimdi söyleyeceğim. Yani bu aile tipine karşı olduğumuz çok net bir şey. Ya sizin karşı olmadığınız aile tipi, övdüğünüz, çok yükseklere çıkardığınız aile tipi şiddet üretiyor. Erkeğin baskın olduğu, kadının kendini geri çektiği, iş yaşamından soyutladığı, erkeğin daha ön planda olduğu ve sözünün geçtiği geleneksel aile tipi şiddet üretiyor. İnsanlar bu yüzden boşanıyor. Eğer insanların boşanmasını istemiyorsanız bu aile tipine karşı gelmek durumundasınız. Bu aile tipi insanların şiddet görmesine, zarar görmesine, çocukların kötü bir ailede yetişmesine neden olan bir yapıysa eğer şayet sizin karşı olmadığınız aile tipi bu tip. Bir aile tipi. Yani istiyorsunuz ki gerçekten de kadınlar şiddete uğrasınlar ama sessiz kalsınlar. Yani mesela şunun övülmesi çok ilginç bir şey. İşte önceden evlilikler çok uzun sürerdi, işte yıllarca sürermiş ama artık 2 yıl sürüyor, 3 yıl sürüyor. Yıllarca bu şiddeti çekiyordu çünkü anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz bu şiddeti çekmek zorunda olduklarını düşünüyorlardı. Bugün bu şiddeti çekmek zorunda olduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla korumaya çalıştığınız aile kadını yok ediyor. Aslında erkeği de yok ediyor. Çocuğu da yok ediyor. Ve aslında ironik bir şekilde savunduğunuz aile aileyi de yok ediyor. Farklı bir aile mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Yani bunu başka ülkelerde görebiliyoruz. Farklı bir aile yapısının, geleneksel, muhafazakar olmayan bir aile yapısının, muhafazakarlıktan kastım da Müslüman olmak ya da işte dini anlamda daha yoğun duygular yaşamak falan filan değil. Hani kastettiğim şey özellikle kadınların ve çocukların üzerinde tamamen kültürü, baskı kültürü olmuş olan, onun dışında da hiçbir şey üretmeyen aile tipi. Dolayısıyla devlet bugüne kadar aslında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmamasının arkasında yatan fikir, o aile bakanlıklarının çıkması, aileye sürekli vurgu yapılması bu fikir. Ve bu fikirden AKP'nin kesinlikle döneceğini de düşünmüyorum. Çünkü AKP'nin aslında attığı her adımı kendi iç siyaseti için kullandığını düşünüyorum. Gelecekte şayet bizim savunduğumuz aile tipi ya da bizim savunduğumuz özgür, işte insanların özgür olması falan, toplum olarak bunu kabul etmiş olsaydık AKP bugün en birinci İstanbul Sözleşmesi savunucusu olurdu. Bunu da iddia ediyorum. Çünkü onun için vizyonu, AKP'nin vizyonu aslında iktidarda kalmak. Sadece tek vizyonu iktidarda kalmak olan ve bütün adımlarını buna göre atan bir hükümetten ya da işte artık devlet de şey yaptığı için, hani devletten bahsediyoruz, bir bakış açısından bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta aslında bir grup radikal İslamcının, bir grup kadın düşmanının savunduğu İstanbul Sözleşmesi karşıtlığının aslında devletin artık bir politikası olduğunu da görmüş oluyoruz. Ve devletin de iddiası bu konuda işte İstanbul Sözleşmesi'ne gerek ihtiyacımız olmadığını ve Ankara Sözleşmesi'ne ihtiyacımız olduğunu, kendi sözleşmemize ihtiyacımız olduğunu falan söylüyor. Ben bunun Medeni Kanun'a bir saldırı olacağından adım gibi eminim. İstanbul Sözleşmesi, Ankara Sözleşmesi muhtemelen sadece İstanbul Sözleşmesi'ne değil, muhtemelen Medeni Kanun'a da saldırı olacak diye görüyorum. Şimdi aslında asıl kısma geleceğim. Bu da bu radikal İslamcılar ve kadın düşmanları aslında ne istiyorlar? İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşılar? Bundan bahsedeceğim. Geçmişte gerçekten bununla ilgili çok araştırma yapmıştım. Araştırmadan kastım şu aslında. Özellikle Twitter ve Instagram'da bu konudaki bir sürü hesabı inceledim. Hani ne istiyorlar? Talepleri ve karşı çıkış noktaları ne, bunu merak ettiğim için. Açıkçası bir yazı da yazacaktım ama yazı bir şekilde kaldı. Ama şu an o en azından gördüğüm ve bugüne dek şahit olduğum, yani bir yıldır şahit olduğum birçok fikri yani bir kategorize ettim kafamda. Ve şimdi onları asıl incelemek istiyorum. Yani biraz kadın düşmanlarının hani asıl fikirleri neymiş falan bakalım. Biliyorum çok nahoş konu ama. Birinci şeyleri buraya not aldım, buradan bakacağım. Birinci argümanları aslında bu bütün PR'larını oluşturan, yani insanları ikna etmek için kullandıkları argüman, İstanbul Sözleşmesi LGBT artı olmayı özendiriyor iddiası. Bu iddiayı aslında daha bu videonun başında hani çürütmüştüm. Yani bir şeyin özendirilmesini savunurum bu arada ben. Hani LGBT'yi birey olmanın özendirilmesi tabii biraz komik bir ifade yani açıkçası. Çünkü özenilerek olacak bir şey değil. Doğuştan olan bir şey. Siz nasıl doğuştan kendinizi kadın ya da erkek hissediyorsanız, nasıl doğuştan hiç sorgulamadan kendinizi heteroseksüel olarak, yani sizin ifadenize karşı cinsi seven kişiler olarak tanımlıyorsanız ve bunda kimsenin özendirilmesiyle değil doğuştan geldiyse bu şayet, aynı şekilde LGBT artılar da böyle. Yani çocukluklarından beri öyleler. Zaten öyleler yani. Anlatabiliyor muyum? Yani özendirilmesi, bir de şunu söyleyeceğim. Her tarafta zaten heteroseksüel kültür var. Zaten her taraf sizin geleneksel kültürünüz. Yani aşırı derecede muhafazakar ve tamamen homofobik bir aileden bir trans kadın çıkıyor. Ya sizce bu bir özendirmeyle olsa ya da sonradan değiştirilebilir bir şey olsa sizin şiddetinizi, sizin baskınızı çeker miydik? Yani bunu çeker miydik? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çekmezdik. Sizi çekmezdik ve evet tamam ya, lanet olsun heteroseksüelim ya da lanet olsun tamam ben artık bir cis bireyim, cis kadınım, cis erkeğim deyip yolumuza devam ederdik ya, anlatabiliyor muyum? Bu çünkü daha kolay ve bizi daha güvene alan bir şey olurdu. Dolayısıyla bunu özendirilmekle olacak bir şey değil ama özendirmekten kastınız insanların LGBT birey olmayı normalleştirmesi ise evet ben bunu savunuyorum. Ama işin ironik yanı, İstanbul Sözleşmesi bunu savunmuyordu. İstanbul Sözleşmesi'nin böyle bir şeyi yoktu yani. Nasıl diyeyim, böyle bir iddiası, böyle bir noktadan hani felsefesinden bahsettik ya, İstanbul Sözleşmesi'nin felsefesi bu değildi. İstanbul Sözleşmesi'nin derdi, tasası, insan hakları ve bir insanın LGBT'yi birey olduğu için, LGBT artı bir birey olduğu için zarar görmemesine, fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel şiddete uğramamasını savunan bir metin. Ne istiyorsunuz? Yani fiziksel şiddet mi uygulamak istiyorsunuz LGBT artı bireylere? Psikolojik şiddet mi uygulamak istiyorsunuz ki uyguluyorsunuz da? Ekonomik şiddet mi uygulamak istiyorsunuz ki uyguluyorsunuz da? Hiçbir yerde iş bulamıyorlar sizin yüzünüzden. Cinsel şiddet mi uygulamak istiyorsunuz ki uyguluyorsunuz da? Her türlü şiddet biçimini uyguluyorsunuz. Ve İstanbul Sözleşmesi buna karşıydı. Devlete yükümlülük yüklüyordu bu konuda. Hayır, insanlar LGBT artı birey oldukları için zarar görmesinler diyordu. Bunlar rahatsız olmanız sizi suçlu yapar. Bunlar rahatsız olmanız sizi suçlu olmaya aday bir insan yapar. Sizi suç işleme arzusu dolu olan bir insan yapar. Saygı duymayabilirsiniz ki ben hani saygı lafından nefret ediyorum. İstediğiniz şekilde işte çok hastalık olduğunu söyleyebilirsiniz. İşte bilmem ne olduğunu söyleyebilirsiniz işte bunların falan. İstediğiniz propagandayı yapın. Zaten İstanbul Sözleşmesi buna karşı değil ki. İstediğiniz propagandayı yapın yani. Fakat şiddet uygulamayın. Ama siz şiddet uygulamak istiyorsunuz ki, benim anladığım o ki, İstanbul Sözleşmesi LGBT artı bireylerle ilgili bir madde olması sizi rahatsız etmiş. Burada şöyle bir durum var. Ya sözleşmeyi okumadınız ki hiç zannetmiyorum bu arada. Ya da kendi kitlenizi kandırmak için böyle bir yalan uydurdunuz. Ama yalan uydurdunuz. Belki de yalanınıza kendiniz inandınız. Ya bu çok acı bir şey. Ve bunu insanları ikna etmek için kullanmış olmanız da çok acı bir şey. Aa evet ya doğru, çocuklarımız kötü etkilenmesin. Hayır, çocuğun senin bundan kötü etkilenecek. Senin çocuğunun kötü etkileneceği şey şu. Birincisi, diğer insanlara istediği gibi zarar verebilme özgürlüğünün olduğunu düşünmemesi gerekiyor senin çocuğun. İkincisi, çocuğun LGBTİ artı birey doğmuş olabilir ve senin bundan haberin olmayabilir. Çoğu insanın haberi yok çünkü. Ve böyle yaparak kendi çocuğuna karşı, kendi çocuğunun yaşam hakkına karşı bir adım atmış oluyorsun. Ve bu aslında toplumsal huzur, barış vesaire dediğimiz şeyi oluşturan bir şey. TikTok'a girin. Gerçekten 18 yaşın altında birçok çocuk birçok saçma nedenle şiddet görüyor. Ve bu ülkede bununla ilgili bir politika yok. Devletin böyle politikası yok. Eğitime, şiddetle ilgili ne yapıyor yani? Hani çocuğa yönelik şiddetle ilgili gerçekten. Bu hani sadece 3 haneli bir numara atayıp oradan şiddete uğruyorum diye hani bu bununla olmuyor. Önleme çalışması ne? İstanbul Sözleşmesi bunu söylüyordu işte. Önleme çalışması yap diyordu İstanbul Sözleşmesi. Önleme çalışması nerede? Yok. İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadarını uyguladınız? 6.284'ü oraya tabela bir şey gibi koyarak, tabela bir yasa gibi koyarak bir şekilde sanki bir şey yapıyor gibi göründünüz. Ama onun dışında hiçbir şey yapmadınız İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan diğer unsurlarla ilgili. Bugün Hilal Kaplan şey diyor, şiddetin kaynağı İstanbul Sözleşmesi değildi ve çözüm de İstanbul Sözleşmesi olmayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni uyguladı mı senin savunduğun devlet? Hayır, uygulamadı. İstanbul Sözleşmesi'ndeki hangi önlemden rahatsız oluyordun? Hangi yaptırımdan rahatsız oluyordun? Bir insan nasıl insan haklarıyla ilgili üzerindeki yaptırımdan rahatsız olabilir? Yani ben şimdi komşumu döveceğim diyelim ki. Anlatıp kafama koydum, komşumu döveceğim. Ama biliyorum ki eğer ben komşumu döversem bir şekilde bundan ceza alacağım. Buna benziyor, anlatabiliyor muyum? Yani ben komşumu dövmem konusunda üzerimde baskı hissetmem gerekiyor ki buna rahatsız da olmamam lazım. Yoksa herkes herkese istediğini yapabilir. Yani istediğiniz şey kadınlara ve LGBT artı bireylere istediğini yapabilsin noktasında bir şey. Çünkü aileyi kutsal görüyorsunuz ve o kadınların varlıklarını kutsal görmüyorsunuz. LGBT artı bireyleri zaten kutsal görmüyorsunuz. Bu kısmı geçiyorum. Bu onların en biliyorsunuz temel argümanıydı. İkinci argümanları uzaklaştırma kararlarının fazla olması falan filan. Şimdi uzaklaştırma kararı hakkında yazanları bayağı okudum. Ve çok komik şeylerle karşılaştım gerçekten. Adam diyor ki işte ya bir kere vurdum. Bana uzaklaştırma kararı çıkardı. Bir kere vurdum ve sana uzaklaştırma kararı çıkardı. Bu cümlede yanlış olan şey ne? Tam olarak yanlış olan şey ne? Bir kere burada yanlış olan şey şu. Bir kere vurduysan ve bundan ceza almadıysan evet bu bir yanlış durum. Sana uzaklaştırma kararı alınması gayet mantıklı bir şey. Bu birincisi. İkincisi bu tarz şey bu arada bu tarz yorumları çok fazla gördüm. Yani aşırı gördüm yani. Böyle hatta hani biz bir şey vuramayacak mıyız yani karımızla böyle bir iletişimimiz olmuyor. Bunu da ayete referans diyorlar bu arada. Hani çünkü bunların çoğu şeriatçı olduğu için hani işte bu ayette dayak var. İşte hafifçe vurma, o hafifçe vurmayı da mı yapamayacağız? İşte bunlar İslam karşıtı falan gibi bir noktada. Hani ben bu kısma girmeyeceğim. Müslüman feministler bu konuda zaten çok fazla şey konuşuyorlar. Hani İslam içerisinde bir şey hakkında konuşmayacağım. Çünkü çok fazla bilgi sahibi olduğum bir şey değil. Ama bir insanın hangi sebeple olursa olsun şiddeti savunmaması gerektiğini gayet iyi biliyorum yani. Hani bu da dine temel insan hakları. Hani yabancı olduğunuz bir şey. Bu tarz yorumları çok fazla gördüm yani. Bir de şey var. İsteyen her kadın psikolojik şiddete uğrasa dahi isterse uzaklaştırma kararı alabiliyor. Bu birçok erkeğin mağdur olmasına yol açtı. İsteyenin istediği gibi uzaklaştırma kararı alması. Yalan. Koca bir yalan. Dev bir yalan. Çünkü biz fiziksel şiddete uğrayan kadınlara bile uzaklaştırma kararını zor aldırıyoruz. Bunun için zar zor savaştık. Fiziksel şiddete uğrayan kadınlar bile bunu alırken zorlandı. Artı olarak bunu bir kere daha yineleyeceğim. Geleneksel bir kültürü olan, gelenekselciliğin daha baskın olduğu bir ülkedeyiz. İnsanlar, kadınlar tutup hiçbir şey yokken gidip uzaklaştırma kararı çıkarma gibi bir adımda bulunacaklarını hiç zannetmiyorum. Bugüne kadar yüzlerce kadın gördüm. 10 yıldır feminist, yani yüzlerceden fazladır herhalde. Hani feminist siyasetin içindeyim bir şekilde. Gelip de kocam bana, sevgilim bana psikolojik şiddet uyguluyor, işte bana aptal dedi bilmem ne gibi sebeplerle bir şekilde hukuk mücadelesi, hukuk mücadelesinin içine girmek ne kadar zor biliyor musunuz? Siz o uzaklaştırma kararını çıkarmak ne kadar zor biliyor musunuz? Yani ne kadar zordan kastım şu. Gideceksin işte dilekçe yazmayı bileceksin. Ya birçok insan için bu süreçler siz kolay mı zannediyorsunuz? Birçok gerilimli durumun içerisine giriyorsun. Ve çoğu kadın mesela özellikle şikayetçi olmak istemiyor. Sadece uzaklaştırma çıkarmak istiyor. Ve bunun için de mahkemelere gitmesi gerekiyor. Ve bu mahkemelerde bu alanda hani hayatına adliyeye gitmemiş insanlar. Belki okuma yazma bilmeyen kadınlar. Belki ilkokul mezunu, hayatına hiç böyle bir adım dahi atmamış. Ya bu insanları siz kolay mı zannediyorsunuz ya uzaklaştırma çıkarma? Ya ben gerçekten bir tane kadın tanımadım ki gelip bana ben psikoloji, ben değil herhangi bir feminist örgütü de olabilir yani. Gelip işte ben psikolojik şiddet uyguluyorum, bana salak dedi, aptal dedi. Ya psikolojik şiddeti biz kanıksadık. Keşke kanıksamasak. Realite olarak söylüyorum bunu. Evet biz psikolojik şiddeti kanıksadık yani. Artık hatta psikolojik şiddetle ilgili çalışmalar yapıyorsanız eğer birçok insan o işte sunumda falan fark eder psikolojik şiddete uğradığını. Zaten algılayamaz. Ha siz ne istiyorsunuz? Bir, istediğiniz gibi karınıza, sevginize tecavüz edebilmek istiyorsunuz. Tecavüz edebilme özgürlüğünüzü talep ediyorsunuz. Fiziksel şiddet, cinsel şiddet uygulama özgürlüğünüzü yani. Fiziksel şiddet uygulama özgürlüğünüzü talep ediyorsunuz. Birazcık vursam ne var sanki diyorsunuz. Kadınların seslerini kesmesini istiyorsunuz. Kadınlara her türlü şiddeti komple paket halinde uygulamak istiyorsunuz. Ama onların da ses çıkarmamasını istiyorsunuz. Mesele bu. Kimsenin birini aptal dedi diye, azıcık bir tartıştı diye uzaklaşma kararı çıkardı yok. Halt yemişsiniz. Muhtemelen halt yemişsiniz. Ve bu böyle olmuş. Üçüncü kısma geçiyorum. İstanbul Sözleşmesi erkek şiddetini artırıyor. Burada da verileri, feministlerin verilerinden kullanıyorlar bu arada. Ne hikmetse bizim emniyetimizin böyle bir hani bize bir sunduğu veri falan yok. Veriler şuradan toplanıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Nasıl emniyetin verisi yoksa nereden biliyoruz? Gazetelerden derleniyor. Zannediyorum bunu şu an Türkiye'de sadece kadın cinayetlerini durduracağız platformu yapıyor. Onu da uzun süredir yapıyor sanırım. 10 yıl falan olabilir. Emin değilim, yanlış bir şey söylemeyeyim. Yani elimizdeki veriler aslında gazetelerde çıkan haberler ne kadarsa o kadar. Bir kere buradaki verilerin, bizim feminist camiada da konuşulur bu verilerin güvenirliği. Çünkü kadın cinayeti haberleri çıkmamış olabilir mesela. Hani o zaman gazetelerde yoksa haberimiz olmayacak demek oluyor bu. Ya da hani gazetelerde mi de işte online gazeteler falan da dahil hani bir şekilde ya da sosyal medyaya yansıyanları da muhtemelen katıyorlardır artık. Ama şöyle bir durum var. Bu tutulan veriler son 20 yılda da son 10 yılda cinayetlerin artıp artmadığıyla ilgili bize aslında sağlıklı bir veri sunabilir durumda değil. Çünkü dediğim gibi 10 yıl önceki, 20 yıl önceki gazeteler aslında hani kadın cinayetlerini daha öteliyor olabilir. Dolayısıyla aslında daha fazla cinayet varken haberlere daha az yansımış olabilir. Dolayısıyla burada bir hani bence bir sorun var yani hani verilere şey. Ama ne hikmetse bu verileri de yine kadın düşmanları kullanıyor ve İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerini arttırdığını iddia ediyorlar. Çünkü kadın cinayetleri artıyor malum. Yani birincisi kadın cinayetlerinin neden arttığıyla ilgili ben şu an mesela size kesin bir şey söyleyemem. Kesin bir şey söylemememin nedeni bununla ilgili doğru düzgün verilerin olmayışı ve bu verilerin doğru düzgün bir şekilde ayrıştırılmış ya da bir şekilde işte mesela neden öldürüyor mesela hani erkek işte bunun mesela bakılması ya da işte hangi illerde daha çok, ilçelerde mi çok, illerde mi, çünkü bir sürü değişkeni var. Mesela ben şu an hani bir şey söylüyorum ama ne ya bu nasılsa hani ellerinde bir veri var. 10 yıldır artan kadın cinayeti ve bunun hiçbir şekilde devletin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamasıyla alakası yok. Devletin 6284'ü doğru düzgün uygulamamasıyla alakası yok. Bunun bu insanlar için neyle alakası var? Aa, İstanbul Sözleşmesi geldi. Kadın cinayetleri arttı. Boşanmalar da arttı. Bunun İstanbul Sözleşmesi'yle alakası yok. Boşanmalar arttı. Evlilik yaşı arttı mesela. Yine insanlar daha geç evlenmeye eğilimleniyorlar. Şunu düşünelim. Şayet 6284 uygulansaydı 60 kere şikayeti olan kadın 60 kere bir şekilde devlet feministlerin evine gece vakti geldikleri gibi bu adamın evine gece vakti gelebilseydi bu kişiye içeri alınsaydı şayet o zaman bu kadın öldürülecek miydi? Hayır, öldürülmeyecekti, öldürülemeyecekti. Devlet adım atmıyor. Devlet zaten o kadar güvenli ki bu arada şiddet uygulayan insanlar. Şu laf çok fazla da dolanan bir şey. Ne yapacak devlet? Hiçbir şey yapamaz. Evet, düşünsene bir erkek şiddet, bir kadın şiddet uygulamadan önce devletin zaten hiçbir şey yapamayacağını söylüyor. O kadar güveniyor yani devlete. Bu çok acı bir şey. Devlet için çok acı bir şey. Devlet için aşırı acı bir şey bu. Ve şiddetin artışıyla ilgili var olan bu bağdaşım tamamen safsatadan, saçmalıktan ibaret. Eğer İstanbul Sözleşmesi hakkıyla yerine getirilseydi, oradaki yükümlülükler hakkıyla yerine getirilseydi, bugün kadın cinayetleri çok daha az olacaktı. Adım gibi eminim bundan, münferit olacaktı. Yani mesela geçen gün bir kadın, bir sevgilisi tarafından sanırım kaçırılmış. Polisler de kurtarmışlar kadını. Bu iş böyle yani. Ama bir de önleyici bir şey diye bir şey var yani. O adamın bunu yapamaması gerekiyordu. Yani o önleyici kısmı atlayarak, her şeyi atlayarak, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bütün formülasyonu atlayarak İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerini arttırdığını söylemek komik. Bu arada şunu söyleyeceğim. İstanbul Sözleşmesi eğer kadın cinayetlerini arttırıyorsa, şayet böyle olduğunu kesin olarak söylersek yani, bu şu demek oluyor. Kadınlara özgürce şiddet uygulayamadığınız için delirdiniz ve kadınları öldürmeye yeltendiniz demek oluyor bu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadınlara şiddet uygulamamanızı devlete bir yükümlülük olarak sunan bir sözleşme. Dolayısıyla eğer İstanbul Sözleşmesi nedeniyle kadın cinayetleri arttıysa, bu kadınlar boyun eğmediği içindir. Kadınlar hukuk alanında haklarını aradıkları içindir. Dolayısıyla sizin bu argümanınız aslında sizin fail olduğunuzun ispatı, sizin suçlu olduğunuzun ispatı, sizin fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet uyguladığınızın ispatı olan bir şey zaten. Eğer şayet arttırıyorsa İstanbul Sözleşmesi. Ve dördüncü şey gelelim, nafaka. Şimdi nafaka İstanbul Sözleşmesi alakalı değil. Ama bu radikal İslamcılar ve de kadın düşmanları tarafından veya homofobikler, transfobikler tarafından bu konu nedense İstanbul Sözleşmesi ile alakalıymış gibi biraz şey yapılıyor. Şu an İstanbul Sözleşmesi bütün kadın haklarının ve LGBT olmayan LGBT artı haklarının karşısında bir saldırı unsuru haline geldi. Yani aslında hedefin İstanbul Sözleşmesi olduğunu düşünmüyorum. Hedefledikleri şey şeriat, dini bir arka planı olan bir devlet istiyorlar. Ve bunun içinde ilk saldırdıkları şey, biliyorsunuz, şeriatın olduğu bütün ülkelerde temel motivasyon kadınların baskılanmasıdır ve kadınların hiçleştirilmesidir. Dolayısıyla ilk saldırdıkları yerde elbette ki kadınlar olacaktı. Ve burada da bunu yaşıyoruz yani. Aynı hikayeyi yaşıyoruz. Ama burası Türkiye ve bir şeylerin farklı olacağını düşünüyorum. Çok kolay değil. Gelelim nafaka. Nafaka medeni kanunla alakalı bir şey. Bunun şeyle alakası yok yani. Hani İstanbul Sözleşmesi'yle. Nafaka kısmına girmeyeceğim. Hani uzun konuşulur. Saçmalıyorsun sadece. Bu kısımda öyle diyeceğim. 5. Şiddet uygulama özgürlüğü. Evet, bunu savunuyorlar bu arada cidden. Az önce bahsettik ya bu veriler üzerinde konuşurken. Gerçekten açık açık şiddet uygulama özgürlüğünü savunan adam bir sürü var. Hani açık açık şey diyen işte. Hani ya biraz vursam ne var sanki falan filan. İki vurduk diye. Önceden böyle miydi falan. Böyle diyen adam var yani. Mesela şeyi savunuyor yani. Psikolojik şiddet uygulamış. Yani bayağı uzun süre psikoloji. Bunu da itiraf ediyor bu arada. Ay, bu yüzden de uzaklaştırma kararı aldım. Ben burada sadece psikolojik şiddet olduğuna inanmıyorum asla. Hani mesela ya bu şu demek ya. Çok komik değil mi yani hani? Ya şiddet uygulama özgürlüğünü istiyorsun devletten. Devlet de diyor ki okey. Tamam. Şiddet uygulayabilirsin. Anlaştık. İstanbul Sözleşmesi'nin nesinden rahatsız oldunuz tam olarak? Mesela şey demişler, Ankara Sözleşmesi daha kapsayıcı olacak. Kastettikleri şey şu, LGBT'yi artı bireyleri çıkaracağız. Onlar şiddet uygulanabilir olacak. Kapsayıcılıktan kasıtları şu, erkekleri dahil edecekler. Erkeklerin haklarını falan filan. Şiddet uygulama özgürlüklerini ve şiddetle ilgili çeşitli haklar muhtemelen tanımlanacak. Bu ne demek, neden böyle söylüyorum? İşte olabilecek şeyleri mesela, işte İstanbul Sözleşmesi'nde psikolojik şiddet uzaklaştırma kararı evet alabiliyorsun falan, hani o şeyde. Hani burada mesela işte bunu kaldırabilirler falan. Şiddet tanımlarından rahatsız oluyorlar zaten. Bunun da şu sebebi işte aileci bakış açısı. Bu şiddet tanımlarının bu kadar geniş olması, burada bence geniş değil, geniş olması onları çok rahatsız ediyor. Rahatsız etmesinin sebebi de Mesela şimdi diyelim ki şey konuşalım, mesela evlilik içi tecavüz. Hala daha evlilik içerisinde tecavüzün olamayacağını iddia eden insan var. Ve bu 3-5 kişi değil. Gerçekten de evlilik içi tecavüz deyince şöyle oluyor. O nasıl oluyor ya? Hani evlilik içi tecavüz mü? O nasıl? Yani kadının evlendikten sonra rızasının olamayacağını düşünmüyor. Böyle bir dünyanın olmadığını düşünen insan var. Burada aslında ailenin korunması hikayesi yine bu boşanma şeyine gidiyor. Hani boşanmaların azalmasını talep etmek demek şu demek, şunu unutmayın. Ataerkil toplumlarda boşanmaların azalmasını talep etmek şu demektir. Kadını erkeğe muhtaç kılmak demektir. Kadın ya da LGBT artı birey ailesine, kocasına muhtaç kalacak ki kendi arzuladığı hayatı yaşayamasın. Bu arada İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda bekar kadınları da kapsıyordu. Ankara Mutabakatı, bakalım bekar kadınlar hakkında ne söyleyecek onu da göreceğiz. Ama böyle çok kapsayıcı olacakmış. Sağ olsunlar. Yani Türkiye'de böyle deli gibi ezilen erkeklerin de haklarını koruduğunuz için teşekkür ederiz. Hepsi köşe başlarında sefil bir hayat yaşıyorlar gerçekten. Sürekli birbirlerini işte her an biri onları öldürecek ya da her an işte taciz mesajı alıyorlar. Her an böyle sokakta biri elliyor falan. Hani böyle bir hayat yaşıyorlar. Çok haklısınız yani, genişletmeniz gerekiyor bence de. Devam edelim şimdi listeme, kontrol edeyim hemen. Mal rejimi genel olarak aslında mesela bu kısma şeyler yani hani. Yani yine kadının muhtaçlığı üzerinden ilerleyen bir şey. Nafakaya hayır. Evlilik sonrası edinilmiş malların eşit bölüşümüne hayır. Hani bunları onlar için şey zaten yani. Kadını muhtaç kılmanın yollarından biri. Tabii sadece kadın muhtaçlığı üzerinden okunmaması gerekiyor açıkçası bunun. Çünkü aslında arkasında bir şeriat fikri var. Mesela bunu dinle sürekli sosluyorlar. Yani bu benim uydurmam, benim kendi hani kafamın şeyinde olan bir şey değil yani. Gerçekten de sürekli dinle bunu yoğuruyorlar. Devam edelim. Şeriat arzusunu zaten hani şimdi geçmiş oldum biraz. Gerçekten de istedikleri şey şeriat. Ama şöyle bir durum var. Bunlar gerçekten küçük bir grup bu arada. Hani beni şaşırtan kısım bu. Bazıları bunun çok fazla büyük bir grup olduğunu falan düşünüyor. Hayır arkadaşlar. Müslümanlar şeriat falan istemiyor Türkiye'de. Yapalım anket yani. Şeriat kaç kişi istiyor görelim. Gerçekten hani anket diyorum, referandum değil. Böyle bir şey referanduma şey, insan hakları ve özgürlükleri referanduma sorulamaz arkadaşlar. Ama hani bir anket yapılsın yani. Ne kadar istiyor yani. Belki de yapılmıştır. Yani insanlar artık özgür yaşamak istiyorlar ya. Artık özgür yaşamak istiyorlar. Müslümanlar dahil. Müslümanlar dahil. Ve diğer insanların özgür yaşamasını istiyorlar. Kimse şeriat falan istemiyor ülkede ve bir grup artık kadın düşmanı, insanlık düşmanı azınlığın lafına bakarak gerçekten de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için adım atıldığına inanamıyorum. Artı olarak şuna da anlamıyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni siz imzaladınız. İstanbul Sözleşmesi'ni siz imzaladınız. Ve okumadınız mı? İstanbul Sözleşmesi'ni okumadınız mı? Yani neye imza attığınızı bilmiyor muydunuz? LGBT artı yazdığını bilmiyor muydunuz ki? Yani hani biliyordunuz çünkü normal geldi size de. Ne normal gelen şey? LGBT artılarda öldürülmesin. Herhalde mi LGBT artılarda öldürülmesin? Bir zahmet yani. Tam bunu siz de okumuşsunuz zaten. Zaten okudunuz, mantıklı bulduğunuz bir şey şu an mantıklı bulmama ihtimaliniz var mı ya? Yok. Yok yani. O zaman yapsaydınız İstanbul Sözleşmesi değil Ankara Sözleşmesi'ni, o zaman yapsaydınız. Ya bu komedi gerçekten. Şu an yapılan şey gerçekten şey anlamda tiyatro. İç siyasete. Yani tamamen oy devşirmek amacıyla yapılan bir şey. AKP radikalleşiyor. Yani oy kaybettikçe böyle sol örgütler vardır. Küçüldükçe sektörleşir böyle. Küçüldükçe söylemi sertleşir. AKP'nin böyle bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Küçüldükçe sertleşiyor. Oysa yani kendi refah dönemlerine, kendi en fazla işte desteği aldıkları, en fazla oyu aldıkları dönemlerine dönüp baksalar, ha oradaki politikaları üzerine bir düşünseler, hani ilginç yani, hani anlatabiliyor muyum? Hani bir insanın böyle bir oluşumun, kurumun, partinin neyse hani böyle bir hatayı tekrar etmesi, ama gerçekten tarih tekerrür ediyor yani. Gerçekten küçülen, işte bir şekilde oyu azalan falan filan şey radikalleşiyor. Ve böyle bir dönem yaşadığımızı düşünüyorum. Ve şu an kadınların hayatlarının iç politikaya kurban gittiğini düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında hedefin de medeni kanun olduğunu düşünüyorum. Mesele sadece İstanbul Sözleşmesi değil. Mesele medeni kanun, mesele kadınların hakları, mesele LGBT artıların zaten tamamen hedef haline getirdiler LGBT artıları. Sanki bir örgütmüş gibi. Ya LGBT artıların bile kendilerinin bir şey olduğundan haberleri yok örgütler. Mesela bakarsanız Türkiye'de yüzlerce LGBT artı örgüt olduğunu görürsünüz. Yasal örgüt, dernek falan yüzlerce. Bunların hepsi ayrı ayrı hareket eden, ayrı politikaları olan, ayrı bakan, bazen aynı bakan ama ayrı bakan şeyler. Ve yani LGBT artıların yani gerçekten artık ülkede terörize edilmemiş bir grup olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten evde böyle otururken aniden bir tane TikTok mimi var böyle. Tam işte şey çocuk AKP karşıtı bir cümle kuracak böyle. Cümlenin yarısında duruyor. Farklı bir alana geçiyor ve adliyenin önünde yani o sırada. Aa, ne dedim ben şimdi ya falan diyerek adliyeye giriyor. Yani aniden kendimizi adliyede bulabiliyoruz. Çok şey bir şekilde anlamadığımız şekilde aniden adliyede bulabiliyoruz. Bunu yapmayın ya. Anlatayım bunu yapmayın. Yapmayın bunu. Ya insanları varoluşları sebebiyle terörist ilan ettiniz. İnsan ya LGBT artı doğdu diye terörist ilan ettiniz. Ya size muhalif yani size muhalif olduğu için mi terörist oluyor? Bu artık gerçekten anlamak istemiyorum. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aslında çok şey konuşulabilir. Ama bugün özellikle argümanlara dayanmak istedim. Ve gerçekten bir grup şeriatçının oyuna talip olduklarına inanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Ve az olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kesinlikle Müslümanların böyle düşünmediğine adım gibi eminim. Herkes kadın düşmanı değil. Belki LGBT'yi artı olmayı hastalık olarak görüyor olabilir. Ama herkes onların yaşam hakkını hani savunuyordur. Yani hani bunu tartışmaya açan grupların radikal grupları olduğunu düşünüyorum. Ben bu ülkeden umutluyum açıkçası. Gayet umutluyum. Çünkü iktidar ne kadar geriye giderse gerçekten ülkede yani halk bilinç olarak o kadar ileriye gittik. Bu güzel bir sınav bizim için diye düşünüyorum. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.